Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kerim ve Meali. Muhammed Suresinin 10 ila 12. ayetlerinin tilavetini dinleyelim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler? Allah onları yerle bir etti. O kafirler içinde bunun bir benzeri vardır. İşte böyle, çünkü Allah iman etmekte olanların velisidir. Kafirlerin ise onların velisi yoktur. Şüphesiz Allah iman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenler ise metalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler. Ateş onlar için bir konaklama yeridir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19:50 ile 21:20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu ve selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 4 Behmen 1401, Hicri Kameri 2 Recep 1444, Milade 24 Ocak 2023 Salı. Ayrıca İmam Hadi Aleyhisselam'ın şehadetini idrak ediyoruz. Bu vesileyle başsağlığı diliyoruz. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumları ardından sırasıyla din alimi Mehdi Vevi ile İmam Hadi Aleyhisselam'ın şehadeti üzerine yapın röportaj, İran basından seçmeler, İmam Hadi Aleyhisselam'ın şehadeti yedirimi ve kalıcı tri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Reisi, İran Suriye'nin gerçek dostudur dedi. Komutan Selami, İran-Suriye Silahlı Kuvvetlerine yardıma hazır olduğunu belirtti. Emir Abdullahyan, Beyaz Saray yetkililerine hitaben 200'lü açıklamalarınıza son verin açıklamasında bulundu. İran ile Pakistan Dışişleri Bakanları görüştü. Türkiye Dışişleri'nden Hollanda'ya kınama geldi. Bahçeli, NATO ile doğmadık, NATO'suz da şükür ölmeyiz açıklamasında bulundu. Şimdi haberler. Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i bugün başkent Tahran'da Suriye Savunma Bakanlığı kabul ettiği görüşmede İran'ın Suriye'nin gerçek dostu olduğuna işaretle İran İslam Cumhuriyeti'nin Suriye'nin yeniden inşasına yardıma hazır olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Reis'i Suriye Savunma Bakanı Kor General Ali Mahmud Abbas'ı kabul ettiği görüşmede iki ülkenin ilişkilerini stratejik niteleyerek İran ve Suriye'nin ilişkilerinin iki ülke milletinin ortak inanç ve akideleri, direniş ve mukavemet maneviyatı üzerine kurulu olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Suriye Silahlı Kuvvetleri'nin bu ülke halkı ve hükümetini fitneler karşısında korumasının bu ülke halkı ve hükümetinin geleceği adına ümit verici olduğunu ifade ederek, İran İslam Cumhuriyeti'nin Suriye milletinin gerçek dostu olduğunu, çünkü terörizmle mücadele döneminde Suriye halkı ve hükümetinin yanında durduğu gibi yeniden inşa döneminde de ekonominin her alanında işbirliğini güçlendirmek suretiyle onlara yardıma hazır olduğunu söyledi. Suriye Savunma Bakanı da iki ülkenin sağlam ilişkilerine dikkat çekerek kimsenin bu münasebetlere zarar veremeyeceğini kaydetti. İslam Devri Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile Tahran'da bir araya geldi. İşgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan son gelişmelere değinen Tuğgeneral Selami, Siyonistlerin işgal altındaki Batı Şeria, Cenin, Gazze ve diğer bölgelerde güvensizlik ortamı yaratması bu rejimin çöküşünü gösteriyor dedi. Tümgeneral Selami, Suriye ile İran arasındaki savunma ve askeri işbirliğinin geliştirmesinin önemine de vurgu yaparak, Suriye silahlı kuvvetlerine ihtiyaç duyduğu konularda yardım sunmaya hazırız ifadelerini kullandı. Suriye Savunma Bakanı Abbas ise direniş nedeniyle düşmanı her geçen gün geri adım atıyor ve Amerika'nın bölgedeki politikaları başarısız kalmıştır açıklamasını yaptı. Avrupa Birliği Parlamentosu'nun İran karşıtı kararına da değinen Abbas, terörün kaynağı olan devletler başkalarını terörle suçluyor. Hizbullah ve Hamas'ı destekleyen Suriye'ye de terörist diyorlar değerlendirmesini yaptı. Resmi temaslar kapsamında Tahran'a gelen Suriye Savunma Bakanı Abbas, İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakır ile dün bir araya gelmişti. Görüşmede iki ülke arasındaki savunma ve askeri işbirliğinin geliştirmesine vurgu yapılmıştı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, Amerika'nın yeni yaptırım kararına sert bir şekilde tepki gösterdi. Bakan Emir Abdullahian yaptığı paylaşımda Beyaz Saray insan haklarından söz edecek konumda değil. Afganistan, Irak, Yemen, Filistin ve Suriye'de 2 milyona yakın insanın katledilmesi, Ukrayna'da savaşın körüklenmesi ve orada barışın engellenmesi Amerika'nın müdahalenin sonucudur. 200'lü açıklamalarınıza son verin. İran halkı kurt gibi düşmanlarını iyi tanıyor. Amerikan yönetimi insan hakları iddiasıyla İran Devrim Muhafızları Ordusu Kooperatif Vakfı ile 5 yönetim kurulu üyesini, İran İstihbarat ve Güvenlik Bakan Yardımcısını ve Devrim Muhafızları Ordusu'nun 4 üst düzey komutanını yaptırım listesine eklemişti. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Bakanlar Konseyi 26. toplantısı sırasında Pakistanlı mevkidaşıyla görüşen İran Dışişleri Bakanı, İran'ın her zaman zor durumlarda Pakistan milletini desteklemeye kararlı olduğunu belirtti. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Bakanlar Konseyi 26. toplantısına katılmak üzere Özbekistan'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, Taşkent'te Pakistanlı mevkidaşı Bilaver Bhutto Zardari ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahian, Pakistan'da meydana gelen son sel felaketinden dolayı üzüntülerini dile getirerek, İran her zaman zor durumlarda Pakistan milletini desteklemeye kararlıdır dedi. Ülke arasında elektrik ve gaz alanları da dahil olmak üzere anlaşmaların tamamlanması ve uygulanmasında kaydedilen ilerlemeleri değinen Emir Abdullahian, iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin en kısa sürede imzalanmasını ve ticaret hacminin artırılmasını umut ederim. Bu bağlamda sınır pazarlarının ticaret seviyesini iyileştirmesi, sürdürülebilir güvenlik, ayrıca iki ülkenin sınır bölgelerinde yaşayanların geçim kaynaklarını iyileştirmesindeki rolü faydalı olarak değerlendirilir ifadelerinde bulundu. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nı bölgesel işbirliğinin geliştirmesi için uygun bir platform olarak nitelendiren Emir Abdullahian, özellikle transit alanında bu işbirliklerinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu. Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaver Bhutto Zardari de iki ülke arasındaki derin ilişkilere değinerek İran'ın Pakistan'ın dış politikasındaki önemini vurguladı. Bilaver Bhutto Zardari, İran ve Pakistan arasındaki işbirliğinin iki milletin ve Güney Asya bölgesinin yararına olacağını ifade etti.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, Avrupa Birliği'nin İran karşıtı yaptırım kararını sert bir dille eleştirdi. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, Özbekistan'da düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Bakanlar Konseyi 26. toplantısında yaptığı konuşmada Avrupa Parlamentosu'nun İran karşıtı kararının sonuçları olacağı uyarısında bulundu. Emir Abdullayan, Özbekistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Bakanlar Konseyi 26. toplantısında yaptığı konuşmada, tarih ve medeniyeti sahip 10 ülkenin bölgesel yakınlaşma çabalarının üzerinden 30 yıl geçti ve bu süreçte bölgesel işbirliği için değerli fırsatlar sağlandı dedi. Bölge ülkeleri arasındaki ticaretin artırılmasının önemine değinen Emir Abdullayan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Kurumu, üye ülkeler arasında bölgesel ticareti teşvik etmelidir. Üyeler arasındaki ticaret, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ticaret mekanizmalarından yeterli desteği almamıştır. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Anlaşması ECOTA'ya katılan ve tüm Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ülkelerinden bölgede serbest ticaret için müzakerelerin başlamasına destek vermelerini öneriyoruz ifadesini kullandı. Emir Abdullayan enerjinin dünyadaki önemine de işaret ederek şunları kaydetti. Bölge ve dünyada yaşanan enerji güvenliği krizi tüketicilerin beklenmedik şoklara karşı savunmasızlığını açıkça ortaya çıkardı. İklim değişikliği ile son dondurucu soğuklar bazı enerji üreten ülkelerin de etkilenebileceğini kanıtladı. Bu yüzden Ekonomik İşbirliği Teşkilatı bölgesi üretici ülkeler ile enerji tüketen ülkeler arasında bir ortaklık modeli haline gelebilir. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı bölgesinde yeni teknolojiler alanında daha fazla yatırım yapılması gerektiğini vurgulayan Emir Abdullayan, İran'ın bu alandaki deneyimlerini Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerle paylaşmaya hazır olduğunu söyledi. Bakan Emir Abdullayan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerin ekonomik kalkınmasına ve kurumun rolü ile konumunu güçlendirmeye yol açan girişimleri ve önerileri olumlu karşıladığını dile getirdi. Emir Abdullayan ayrıca bölgesel ulaşım sistemlerinin entegrasyonu ve transit koridorlarının verimli kullanımının bir diğer önemli gündem maddesi olduğuna değindi. Avrupa Parlamentosu'nun İran karşıtı kararını eleştiren Emir Abdullayan, Avrupa Parlamentosu'nun müdahaleci ve alışılmadık kararını şiddetle kınıyoruz. Hiç kuşkusuz bu tür duygusal davranışların sonuçları Avrupa'yı kötü etkileyecektir. Bu nedenle doğru yöntemin diplomasi, yapıcı işbirliği ve rasyonelliğe başvurma olduğuna inanıyoruz ifadelerini kullandı. İranlı bakan İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki göstererek Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık ve ilahi dinlerin kutsallığına yönelik kötü davranışları ve batılı devletlerin ifade özgürlüğü kisvesi altında bu tür eylemleri destek vermesini hiçbir şekilde kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz diye konuştu. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz sürüyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Hollanda'nın Lahey kentinde İslam düşmanı bir şahsın kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hedef alan aşağılık saldırısını en güçlü şekilde lanetliyoruz denildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamanın devamında ise şu ifadeler kullanıldı. İsveç'in ardından bu kez Hollanda'da yaşanan ve kutsal değerlerimize hakaret eden ve nefret suçu içeren bu alçak eylem, İslam düşmanlığının, ayrımcılığın ve yabancı düşmanlığının Avrupa'da artık sınır tanımadığının açık ilanıdır. Bu eylemler sadece Müslümanların değil tüm insanlığın temel hak ve özgürlüklerini, manevi değerlerini, toplumsal hoşgörüyü doğrudan hedef almakta. Ayrıca bir arada barış içinde yaşama kültünü zedelemektedir. Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi bakanlığımıza çağrılarak bu iğrenç ve aşağılık eylemi kınadığımız ve protesto ettiğimiz güçlü ifadelerle bildirilmiş. Hollanda'nın bu tür provokatif eylemlere müsaade etmemesi talep edilmiştir. Hollanda makamlarının olayın failine yönelik gerekli işlemleri yapmasını, bu tür hadiselerin tekrarının önlenmesi amacıyla somut tedbirleri hayata geçirmesini bekliyoruz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada bu ülkede Kur'an Kur'an-ı Kerim'e yapılan hakarete tepki göstererek İsveç yönetimi devlet zekasından yoksun sadece seyretti bu oyunu dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükelçiliğimiz önünde böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenler NATO'ya üyelik başvuruları konusunda bizden herhangi bir hayırhahlık beklemesin dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısının ardından millete seslendi. Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri tarihine dikkat çeken Erdoğan, bu anlayışla yaptığımız kapsamlı değerlendirmeler sonunda 14 Mayıs 2023 Pazar gününün her bakımdan seçim için en uygun tarih olduğunu gördük. Sizlere ama Sözlerine ama şu anda üzerinde hassasiyetle durmam gereken konu İsveç'in NATO üyeliği başvurusuyla başlayan ve bir İsveçli sefilin mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim mushafını yakmasına kadar varan hadiselerdir diye devam eden Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam dininin Hazreti Muhammed'in vasıtasıyla ilk müjdelendiği günden beri Ebu Cehil'in sembolü olan pek çok husumetin sadrının alçaklığın hedefi olduğuna işaret etti. Erdoğan şunları aktardı. Buna karşılık Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'i kendisinin indirdiğini ve kendisinin koruyacağını kitabında açıkça hüküm altına almıştır. Müslümanlar olarak bize düşen görev Rabbimizin koruması altındaki bu kutsal kitabımıza layık olduğu hürmeti göstermek, onun emirlerine uygun bir hayat sürmeye gayret etmektir. Her şey gibi İslam'da müşerref olarak Kur'an-ı Kerim'in aydınlığına kavuşmak da bir nasip işidir.
MHP lideri Devlet Bahçeli, MHP Türkiye Büyük Meclisi grup toplantısında yaptığı konuşmada Türk demenin İslam demek olduğunu belirtti. Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada İsveç'te bir sapık manyak şeytani piyonu yüce kitabımızı yakmıştır. Bu azgın provokasyonu ifade ve düşünce özgürlüğü diyenler suç ortağıdır. NATO ile doğmadık, NATO'suz da şükür ölmeyiz dedi. Bahçeli, MHP Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında yaptığı konuşmada Türk demenin İslam demek olduğunu belirterek yedi düvele özellikle İsveç hükümetine hatırlatırım ki Allah tektir, ordusu Türktür. İsveç'te geçen cumartesi günü bir sapık, bir manyak, bir şeytan piyonu Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde tüm uyarılara rağmen yüce kitabımızı yakmıştır. Bu azgın provokasyonu, bu nefret saçan eylemi ifade ve düşünce özgürlüğü olarak tevil edenler de aynısıyla suç ortağıdır şeklinde konuştu.
Türkiye'de 8 Mart'ta yapılacak seçimler gündemi hala oluşturmaya devam ediyor. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihine ilişkin açıklama yapmasının ardından siyasetteki tartışmalar hızlandı. Muhalefetten erken seçim tarihine ilişkin tepkiler gelirken seçim sürecinin nasıl işleyeceği merak konusu oldu. Son günlerde yaşanan gelişmeler siyasetin nabzını hızlandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında yaptığı konuşmada Demokrat Parti'nin 1950 yılında kazandığı seçimlere atıfta bulunarak 14 Mayıs tarihini işaret etmişti. Peki ülkenin erken seçime gitmesi için hangi adımların atılması gerekiyor? Anayasaya göre iki seçenek var. İlki, ülkenin erken seçime gidebilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 5'te 3'lük çoğunluğun yani 360 milletvekilinin destek vermesi gerekiyor. İkinci bir seçeneğe göre ise anayasanın 116. maddesi Cumhurbaşkanı'na seçimleri yenileme yetkisi veriyor. Cumhur İttifakı'nın ilk beklentisi erken seçim kararını meclis çoğunluğuyla alabilmek. Ancak Cumhur İttifakı'nın mecliste 336 milletvekili var ve bu sayı erken seçim kararı almak için yeterli bulunmuyor. Meclis aritmetiğine bakıldığında muhalefetin iktidara destek vermesi gerekiyor. Cumhurbaşkanının 14 Mayıs tarihine yönelik yaptığı açıklamaların ardından muhalefet, altılı masa toplantısında alınan karara uyarak 6 Nisan sonrasında yapılacak olan erken bir seçime destek vermeyeceklerini kaydetmişti. Bu tavrı sürdüren altılı masa, kararın resmi gazetede yayımlanarak kesinleşmesini bekliyor. Bu haliyle erken seçim kararının meclisten çıkması mümkün görünmüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasaya göre ülkeyi erken seçime götürme yetkisi bulunuyor. Seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılması için en geç 8 Mart'ta iktidarın seçim kararını açıklaması ve 9 Mart'ta resmi gazetede yayımlanması gerekiyor. Kararın yayımlanmasının ardından Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği 60 günlük seçim takvimi işlemeye başlayacak. Takvimin işlemesiyle birlikte adaylıklar konusu da ısınmaya başlayacak. Altılı Masa'nın Şubat ayının ortalarına doğru ortak adayı açıklayabileceği belirtilirken, meclis kararı olmadan yapılacak bir erken seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına ilişkin farklı açıklamalar gelmeye devam ediyor. İktidar kanadında adayın hukuken bir engel taşımadığı izlenimi hakimken, muhalefet kanadında ise kararın hukuki kısmı tartışılıyor. Tahran Radyosu muhabiri Ankara.
Türkiye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre iki Türk askerinin Ağrı'da yaşanan bir kazada hayatını kaybettiğini duyurdu. Türkiye Savunma Bakanlığı tarafından bu olay hakkında yapılan açıklamaya göre Türkiye-İran sınır hattında bulunan güvenlik duvarının yanındaki yolda arama tarama faaliyeti yapan askeri araç kar ve buzlanma nedeniyle şarampole devrildi. Kazada ağır yaralanan iki asker kaldırıldıkları doçan doktor Yaşar Er Yılmaz Doğu Beyazıt Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayla ilgili Doğu Beyazıt Cumhuriyet Başsavcı tarafından soruşturma başlatıldı.
Beyaz Saray Sözcüsü Türkiye Cumhurbaşkanı Stockholm'un Ankara'nın desteğini beklememesi gerektiği yönündeki açıklamasına rağmen Washington'un İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasını beklediğini söyledi.
İşgal güçlerinin tüm gaddarlıklarına ve saldırgan tutumuna rağmen Filistin'in işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs bölgelerinde İsrail işgal güçlerine ve onların himayesi altında milis güçleri görevi gören Yahudi yerleşimci çetelerine yönelik direniş eylemleri hız kesmeden devam ediyor.
Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna'ya Alman Leopard tankları gönderilmesini Rusya'nın Berlin ile ilişkilerinde kalıcı bir iz bırakacağı uyarısında bulundu. Kremlin sözcüsü Peskov, Ukrayna'ya Almanya yapımı Leopard tankları gönderip gönderilmeyeceği tartışmalarının sorulması üzerine böyle bir sevkiyat ilişkilerin geleceğini iyi etkilemez ve ilişkilerimizde kalıcı bir iz bırakır dedi.
Amerika'da 2023'ün ilk 3 haftasında 39 sivil silahlı saldırılar sonucunda hayatını kaybetti. Amerika'nın San Francisco bölgesinde bulunan Half Moon Bay'de pazartesi günü düzenlenen ilk 2 silahlı saldırıda en az 7 kişi ölürken Oakland'da ise 1 kişi vurularak öldürüldü ve 7 kişi de yaralandı. Yine pazartesi günü Kaliforniya'daki Monterey Park'ta düzenlenen Çin Yeni Yılı kutlamasında 11 kişi hayatını kaybetti.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz İran ve Rusya Parlamento İşbirliği Yüksek Komisyonu 3. oturumunun Tahran'da düzenlenmesi etrafında. İran ve Rusya Parlamento İşbirliği Yüksek Komisyonu 3. oturumu Tahran'da İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve Duma Başkanı Vyacheslav Volodin'in katılımıyla düzenlendi. İki ülke arasında ulaşım, enerji, tarım ve bankacılık alanlarında ticari ve ekonomik memorandumların ve sözleşmelerin uygulanması sürecinin incelenmesi bu ortak yüksek komisyonun düzenlenmesinin en önemli amacıdır. İran ve Rusya makamları ekonomik, siyasi ve askeri ilişkilerin yanı sıra genel işbirliği fırsatlarını güçlendirmeye çalışmaktadır. Bölgesel ve uluslararası konularda birbiriyle sürekli istişarelerde bulunan ve barışçıl nükleer faaliyetlere karşı Batı'nın, özellikle de Amerika'nın İran ve Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımlara karşı koymada ortak hareket eden iki ülke, Ukrayna'daki kriz ortasında daha yakın işbirliği ajandaya almış ve bu işbirliğini güçlendirmeye çalışmaktadır. Bu bağlamda Rusya Federasyonu Federal Parlamentosu Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin, pazartesi günü İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile yaptığı görüşmede İran ve Rusya'nın uzun süredir yaptırımlar ve zorluklarla karşı karşıya olduğunu, bu tehditlerin ilişkilerin gelişmesine engel olmadığını belirterek, aslında yaptırımların asıl amacı Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyadaki hegemonyasını sürdürme doğrultusundadır. Ancak ulusal egemenliğimizi savunacak ve kendi kaderimizi kendimiz belirleyeceğiz. Geleneklerimizi, edebiyatımızı ve dilimizi destekliyoruz ve ülkelerin bağımsız politikasını destekliyoruz. Açıkçası iki ülkenin kapasiteleri dikkate alındığında özellikle petrol ve gaz, sanayi ve uluslararası kuzey-güney ulaşım koridoru alanında büyük potansiyellere sahibiz. Kapasiteler oldukça yüksektir ve bu ortak çıkarlar iki ülke arasındaki ilişkilerin uzun vadeli istikrara sahip olmasını gerektirmektedir.
İki ülke yetkililerinin iradesi her iki taraf için de ekonomik faydalar içeren bölgesel güvenlik ve istikrar ve dünya düzeninde çok taraflılığın tesisi için önemli bir faktör olan ilişkilerin her alanda geliştirmesi yönündedir. İran ve Rusya küresel enerji ve transit pazarlarında tamamlayıcı bir rol da oynayabilir. Bu da kader belirleyici bir faktördür. Rus makamları İran İslam Cumhuriyeti'nin enerji ve transit alanındaki benzersiz kapasitelerini ve avantajlarını göz önünde bulundurarak Rus şirketlerinin İran'da büyük bir varlığa sahip olma ve altyapı projelerine yatırım yapma ilgisi de duymaktadırlar. Ayrıca Kuzey-Güney Demir Yolu projesinin tamamlanmasının stratejik etkisi nedeniyle Moskova, Reşt-Astara bölümünün hızlı bir şekilde tamamlanıp faaliyete geçmesini öncelikleri arasında değerlendirmiştir. Ayrıca Avrasya ülkeleri ile işbirliği çerçevesinde iyi anlaşmalar yapıldı ve yakında iki ülke arasındaki ticari ilişkilerde ciddi bir sıçrama görmemiz bekleniyor. Rus tarafınca sunulan planlara göre ticari etkileşimlerin durumu İran ile Karma Ekonomi Komisyonu'nda sonuçlandırılması bu durumu daha da geliştirecektir. İran ise uzun vadeli işbirliği için Rus tarafına bir yol haritası belgesi de sunmuştur. Bu belgenin imzalaması halinde iki ülkenin ekonomik faaliyetlerinde ve iki taraf arasındaki ilişkilerde de bir uyum, bütünlük ve denge hakim olacağından bu son oturumda büyük önem taşımaktadır. İran İslam Şura Meclisi ve Rusya Federasyonu Parlamentosu Devlet Duması arasındaki işbirliği ticaret, enerji, transit ve bankacılık alanda mevcut anlaşmaların uygulanması için etkin adımlar öngörmektedir. İran İslam Konseyi Başkanı da bu ortak yüksek komisyonun her iki tarafın ortak hassasiyetler işbirliği anlayışına ulaştığı bir dönemde toplandığını belirtti. İran ve Rusya'nın 25 yıllık stratejik anlaşmasını bir an önce tamamlamaları gerektiğini ve yürütmeyi başlamaları zaruretini vurguladı.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Avrupa Birliği'nin devrim muhafızlarını tanıma hususundaki pasif tutumu etrafında. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun terör örgütü olarak tanınmasını da kapsayan İran karşıtı kararın onaylanması hususunda Avrupa Parlamentosu'nun yeni hasmane adımı İran İslam Cumhuriyeti'nin kesin kararı ve karşılıklı eylemleriyle karşılandı. Bu durum Avrupa Birliği'nin pasif tutum sergilemesine yol açtı. Avrupa Birliği'nin dış politika yetkilisi Josep Borrell, devrim muhafızları adının terör listesine eklenmesinin Avrupa ülkesinin mahkeme kararına tabi olduğunu açıkladı. Bu konu Pazartesi günü Brüksel'de Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısının arifesinde gündeme getirildi. Borrell Avrupa Parlamentosu'nun geçtiğimiz hafta İslam devrimi muhafızlarını Avrupa Birliği'nin sözde terör örgütleri listesine ekleme kararı ile ilgili olarak bakın bu konuda farklı görüşler var ama karar kesin değil. Mahkeme kararı olmadan kesin bir şey söyleyemeyiz. Birini sevmediğimiz için ona terörist diyemeyiz. Bir kuruluş ancak Avrupa Birliği üyesi bir ülkenin mahkemesi yasal bir açıklama yaptığında listeye eklenebilir. Bundan sonra konuyu Avrupa düzeyinde incelemeye başlayabiliriz dedi. Avrupa Parlamentosu'nun kararlarının öneri niteliğinde olduğu ve nihai kararın Avrupa Konseyi tarafından verildiği belirtilmelidir. Avrupa Konseyi bu gibi konularda kararları çoğunluğa göre değil konsensüse dayalı olarak alır. Aslında Avrupa Parlamentosu'nun kararı bağlayıcı olmayan bir belgedir ve Avrupa Konseyi'ni onu uygulamaya zorlamaz. Avrupa Birliği'nin terör konusunda bariz pasif pozisyonu İslam devrimi muhafızlarının sınırını terör örgütü listesine eklemesi ve terör örgütü olarak ilan etmesi İran'ın bu konudaki kararlı konumu ile karşılaşmıştır. Bu bağlamda İran İslami Şurası'nda Batı Asya'da konuşlanmış Avrupa askeri güçlerinin terör unsurları olarak tanınmasına ilişkin çifte acil tasarının ele alınması gibi tedbirlerin hayata geçirilmesi Avrupa için uyarı çanlarını çaldırtmaktadır.
İran İslam Cumhuriyeti daha önce Avrupa'nın İran karşıtı hareketlerine özellikle İran'ın resmi askeri ve korumacı kolu olan İslam Devrim Muhafızlar Ordusu'na karşı uyarılarda bulunmuştu. İranlı yetkililer, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun ülkenin resmi askeri kurumu olduğu ve bu resmi kola yaptırım uygulamasının yasa dışı bir eylem olduğu konusunda uyarıda bulundu. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, daha önce Joseph Borrell ile yaptığı bir röportajda Avrupalı milletvekillerinin düşüncesiz ve yanlış yaklaşımını eleştirmiş ve şunları söylemişti. İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nun önemli ve hayati bir rol oynayan resmi ve egemen bir kurum olduğunu defalarca söyledik. İran'ın ulusal güvenliğinin sağlanmasında, özellikle terör ile mücadelede bölgesel güvenliğin sağlanmasında rol oynadığı net ve açık. İslam Devrim Muhafızları Ordusu, Batı Asya bölgesinde özellikle Suriye ve Irak'ta Batı tarafından desteklenen terör gruplarına karşı uzun ve etkili bir mücadele geçmişine sahip olan İran İslam Cumhuriyeti'nin silahlı kuvvetlerinin bir parçasıdır. Bu bölgede birlik, istikrar ve güvenliğin temininde önemli bir unsur olmuştur. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin de devrim muhafızlarına terörist ilan etme olası eylemini uluslararası hukuka ve yasalara aykırı olarak görüyor ve aslında bölgesel barış ve güvenliği zayıflatmayı amaçlayan bir eylem olarak değerlendiriyor. Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Ebul Fazıl Amuhi, devrim muhafızları ve besiç güçlerinin 10 milyondan fazla üyesi olduğuna dikkat çekerek, bunun devrim muhafızlarının bir halk kurumu olduğunu ve her zaman halkın yanında yer aldığını gösteren bir faktör olduğunu ifade ettik. Avrupa ülkelerine ciddi uyarılar yapılmakla beraber bir kararının sonuçlarının da onların sorumluluğunda olduğu vurgulanmıştır. Karşı tedbirler için milletvekillerinin nihai tasarının ele alındığının duyurulduğuna işaret eden Amuhi şunları kaydetti. Bu tasarının ilk bölümünde de hükümet bazı Avrupalı kişi ve kurumların yaptırım ve yaptırım kapsamına da dahil edileceğini ele alacaktır.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, İmam Hadi el-Nakki Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümü münasebetiyle ilgili, başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere bütün Müslüman kardeşlerimize başsağlığı ve taziye mesajlarımızı sunuyor ve bu konuyla ilgili din alimi Sayın Cetlistan Mehtebi'nin görüşlerini dinlemeye davet ediyoruz sizler efendim.
Elhamdülillah Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiyayı vel mursalin Abil Gasim Muhammed Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed ve ala alihi teyyibine tahirin ve lanatullah ala adahim minel evveline vel ahirin. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Her şeyden önce İmam Hadi el-Yennaki Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümünü tüm Müslüman kardeşlerime, özellikle Ehl-i Beyt dostlarına tesliyet arz ederim. Fırsat oldu yine huzurunuzda olak ve İmam el-Yennaki Aleyhisselam'ın hakkında ve şehadeti yıl dönümü münasebetiyle kaç gelme huzurunuza o hazretin hayatını ve o hazretin olursa hadislerinden birkaç kelime hizmetinize arz edeyim inşallah. İmam Hadi Aleyhisselam ve İmam el-Yennaki ismidir. Ve Hadi de Hadi Nagi, mesela onun Ebul Hasan künyesidir. Hadi Nagi de elgabındandır, lakiplerindendir. İmam Hadi Aleyhisselam 212 Hicri'de, Hicri'nin 212'sinde dünyaya gelipti. ve 254'te de dünyadan gidipti. Yani 41 sene küsür bir yaşında yaşı var idi. Genelde imamlarımız genç, Allah'ın rahmetine gidipler. Ve bunun da sebebi budur ki hiçbir zaman hiçbirisi ecelinden ölmüyüptü. Hamısını ya şehit edipler ya zehir veripler. Zehir yoluyla şehit edipler. Onun için 25 yaşında, 27 yaşında imamlarımız dünyadan gidipti. İmam Cevad Aleyhisselam 25 yaşında ve İmam Hasan Asker Aleyhisselam 27 yaşında. Ve İmam Hadi Aleyhisselam da o genç yaşında dünyadan gidenlerden biridir. Ki mesela bırakmayıplar bu zalim padişahlar o imamın nurundan İslam alemi yararlansın. Bu İmam Hadi Aleyhisselam 5 tane halife zamanında yaşayıptı. 2 tane halife zamanında babasıyla birlikte bu diğerleri de kendi imamet döneminde bu zalim halifelerden beraberdi. Hatta 6 tane halifeyi biz sayabiliriz. Biri Mu'tasim'di, biri Vasık'di, biri Mutevekkil'di, Muntasir'di, Musta'in'di, bir de Mu'tezzi'di. Mu'tez. Bunların tabii bildiğiniz gibi genelde bu padişahlar ki Emevi padişahlar olsun ya Abbasi padişahlar olsun zalim insanlarıydılar ve Allah'tan korkusu olmayan bunların içerisinde çok az var idi ki biraz olsun da iyiydiler. Bunun dışında genelde gasil kalp, kötü, ahlaksız ve cinayetkar, adam öldüren, kendi saltanatlarının kalması için çeşitli cinayetlere el vururdular. Nasıl ki bu dünyada, bu asrımızda görürük ki bazı cumhurbaşkanları ya devrimciler kendileri kalmaları için Saddam gibi insanlar milyonlarca insanın canına kıymışlardır. Bunların en kötülerinden birisi ki İmam Aleyhisselam onun zamanında yaşayırdı, Mutevekkil Abbasi'ydi. Mutevekkil Abbasi çok zalim birisiydi. Bu Mutevekkil'in Ahl-i Beyt'e karşı o kadar kinesi var idi ki özellikle Ali Aleyhisselam'a karşı kinesi çok çok idi. Ve herkes Ali isminde olsaydı kesin onları Beytülmal'dan mahrum kılacaktı ve herkes Ali isminde olsaydı onların şahadeti kabul değildi ve özellikle Ali dostlarını o kadar baskı altında bu tuturdu ki bunların yerlerini, mallarını ellerinden alırdı, küçük bir bahaneyle bunları öldürürdü ve çoluk çocuğunu öldürürdü ve mesaj yayınlanmıştı bütün ülkeye, herkes Ehl-i Beyt Şiyesiyle ve özellikle Fatime çocuklarından bir davası olsa, eğer bir sorunları olsa mahkemeye gelseler hiçbir zaman Ali dostlarının ve Ehl-i Beyt dostlarının sözü dinlenilmeyecek. Önce o onların düşmanlarıyla siz konuşacaksınız ve öyle bir hüküm vereceksiniz. Yani onlardan ikrar almadan hüküm vereceksiniz. Yani o kadar Ehl-i Beyt'e ve Ehl-i Beyt dostlarına düşmançılığı var idi ki vardı ki Mutevekkil Abbasi İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın mezarını yerle bir etti, yıktı. Kerbela o etrafındaki köyleri tamamen yıktı ve bazı yerlere buğda ekti. Buğda ektirdi. Daha doğrusu der ki hiçbir Müslümanlardan, hatta mutassib o Vehhabi gibi, o zamanın Vehhabileri ki o zamanın yani cahil insanları bile hazır olmadılar İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın mezarını yıkmaya. Yahudilere verdi. Yahudiler gittiler İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın mezarını yıktılar. Bu kadar kinesi var idi. Ki tayin ki millet Ahl-i Beyt'e doğru yönelmesin. Unutulsun Ahl-i Beyt. Ama Allah-u Teala iradesi budur ki Ahl-i Beyt'in adı dünyada değilsin. Ezan sesleri dünyada gelsin, İslam'ın sesi dünyada gelsin. Kafirler hiçbir şey yapamazlar. Velo kerihel müşrikun. Müşrikler her ne kadar da hile etseler, hileleri kendilerine dönecektir. Mutevekkil Abbas'ın ne kadar zulümünden ve cinayetinden biz desek azdı. Hala bazıları şayet inanmıyor diye ki ya olur mu? Şimdi tarihi araştırın. Tarihte vardı bunlar. Neyinki Şia tarihinde? Sünni kaynaklarında vardı. Ehli sünnet kaynaklarına bakın. Bütün orada vardı mütevekkilin cinayetleri. Ve inanmayanlar bugünün cinayetlerini görsünler. O günkü yapanlar. Bugünün mütevekkili Abbasileri, bugünün cahil insanları, bugünün Vehhabilerine bakın. El-Qaida altında, Taliban altında milyonlarca insanı kırmaktadırlar. Oğul, uşaq, çoluq, çocuq, günahsız, günahlı demeden insanları bugün yağmalayıbdır. Amerikanın yardımıyla ve istikbarın yardımıyla ve Vahabiyetin parasıyla, Arabistan'ın parasıyla görün ne cinayetler yapırlar. Yapmırlar mı acaba? Bakın bunlar hemin Mütevekkil Abbasi'nin tefekküründe olan insanlardılar. Bunlar hemen insanlardılar ki seneler önce imamlarımıza ve Ehl-i Beyt'e o kadar zulüm edipler, o kadar başlar kesipler, o kadar eller kesipler, sayısız ve çeşitli cinayetler edipler. Hemen bunlardılar. Mütevekkil Abbasi İmam Aleyhisselam'ı Medine'den davet etti Samirra'ya. Hilafetlik Samirra'daydı ve başkent Samirra'ydı. Onun için İmam Aleyhisselam bir hareket etmesin ve Şiyelerden orada birlik beraberlik kurup halifetin aleyhine bir iş yapmasınlar deyin. Askerler gönderdi ve Medine'nin valisine yazdı. Medine'nin valisinin yardımıyla ve askerleri zorla İmam Aleyhisselam'ı Medine'den getirdiler Samirra'ya. Samirra'da göz altında saklasınlar. Bırakmasınlar bir tane Şiyeden, bir tane başkasıyla bir diyaloğa geçsin. O kadar İmam Aleyhisselam'ı ile bir hapiste tutar gibisine, gerçekte hapiste değildi zahirde ama gerçekte hapisteydi. O gerçek hapisteydi ama görüntüde İmam Mütevekkil'in etrafındaydı, evi yakınıydı. Ama imamın her hareketi kontrol olunurdu ve bunu da yazmışlar. Medine'nin valisi de kendi cinayetine devam etmesi için ve orada bir kendi karşısında bir tane rakip olmaması için hey mektup yazdırdı ki mütevekkile, eğer isteyesen ki rahat olasan, eğer Ehl-i Beyt'in baskısı altında kalmıyorsan, eğer Alevilerin kıyamını ve Alevilerin hareketini istemirsen, Ali İbni İmam Hadi Aleyhisselam'ı, Ali Yennagı Aleyhisselam'ı sen Medine'den gerek götüresen başka yere. Çünkü burada Şiyeler diyaloğa geçirler. İmam bunlara yön verir. Bunlara hidayet edir. Bunlara rehberliği edir. Onun için sen bunu başka yere götür. Başka yere sürgün et. Ve Mütevekkil Abbas'ı öz danışmanlarından konuşur. En yakın ve uygunu budur ki kendi yanına getirsin. Nasıl ki İmam Rıza Aleyhisselam'ı Memune Abbas'ı böyle yapmıştı. İmamı getirir ve İmam Aleyhisselam'ı ne yazık kaç seneden sonra şehit edilir. Ve biz Müslümanlar bugün onun o nurundan çok az yararlanmaktayız. Çünkü İmam Aleyhisselam bu dönemde diyaloğu yok idi başka Müslümanlardan. Onun için İmam Hadi Aleyhisselam'dan hadisimiz çok çok az nakli olmaktadır. Çünkü bırakmırdılar hiç kesten diyaloğa geçsin. Ama buna rağmen İmam Aleyhisselam'dan bazı mucizeler görmüşek ve tarihte vardı, çeşitli kitaplarda yazılıptı. Ben bir numune mucizesini nakledim. Bir de bir olursam teberrüken bir hadis nakledim size, çok vaktinizi almayayım. Bir tane İmam Aleyhisselam ki Samirra'da olanda kadınlarından birisi iddia eder ki ben Hazreti Zeynep'im, Ali'nin kızı, Fatme'nin kızı Hazreti Zeynep'im. Bunu getirirler Mütevekkil Abbasi'nin yanına. Mütevekkil Abbasi der ki İmam Hadi Aleyhisselam'ı çağırın gelsin. Çünkü onun bibisidir ve onlar bilirler. Bu gelir der ki ben Hazreti Zeynep'im. Bunlar her ne kadar değiller ki yok Hazreti Zeynep falan zamanı öldü. Tarihi bellidir. Yeri bellidir. Ölüptü. Bu kabul etmiyor der. Yok ben Hazreti Zeynep'im. Ve bu yoldan da bazı insanlardan, o cahil insanlardan para alırdı, para topluyordu, yardım alırdı falan. bu İmam Aleyhisselam'a buyurur ki sen değilsen. Ya gel vazgeç. Sen para istiyorsan para peşindesen para verek. Bu vazgeçmiyor. Vazgeçmeyince imam buyurur ki Ehl-i Beyt, biz Ehl-i Beyt'e Fatime çocuklarına ve Hazreti Fatime'den dünyaya gelenlere hiçbir zaman hayvanlar onu yemezler. Onun eti hayvanlara haramdır. Hayvanlar ona dokunmaz. Eğer öyleyse bunu atın aslanların yanına. Halifenin bir tane hayvanat bahçesi var. Orada da çeşitli hayvanları var. Özellikle aslanları var. Halife düşmenlerini atardı onların içerisine. Onlar yerdiler. Dedi ki atın o aslanların yanına. Aslanlar da alışıplar insan eti yemeye. Çünkü zalim insanlar getirdiler. Kendi düşmanlarını atırdılar oraya, kendi istemeyenleri. Dedi ki onları atın kadını oraya. Eğer bu aslanlar bunu yemese bu Hazreti Zeynep. Eğer yese bu Hazreti Zeynep değil. Ona göre bu yanında halifenin yanında olan vezir vekiller dediler aha fırsattı padişaha dediler tamam mı mütevekkil Abbasiye. Dediler bu ki kendisi ikrar edir ki Hazreti Fatime'nin çocuklarını hayvanlar yemezler. Biz kendisini atak. Kendisi de Hazreti Fatime'nin değil mi ben Hazreti Fatime'nin çocuğum değil. Ya Hazreti bunu kendisine atak. Ya aslanlar bunu yiyecekler ya gitmeyecekti. Eğer gitmese kendi dediği batıl olur. Millet bizden taraf olacak. Hakta zaten orada herkes mesela bizi destekleyecek. Eğer gitse hayvanlar yiyecekler biz de rahat olarız. Bu da dedi çok iyi. Evvel dedi her şeyden önce sen özün git. Mütevekkil Abbas imama döndü dedi ki her şeyden önce sen kendin git mesela oraya otur görek hele aslanların içine. Sen de Hazreti Zehra'nın çocuğusan. İmam buyurdu olsun. İmam ciddi hayvanların içerisine. Aslanlar tamam imamın yanına geldiler. Başlarını yere sürtüpler. İmamla konuşmaya başlıyorlar. İmam el çekti bunların başına. Ondan sonra böyle görünce dediler tez imamı çağır ki oradan bu millet hammısı onun hak olduğunu inandılar ve inanacaklar. Bizim aleyhimize kalkışarlar. İmamı tez oradan çıkardılar aslanların içerisinden. Ve imam dedi ki orada o ihtiyar aslan gelmişti bana şikayet edirdi. Derdi ki ben ihtiyarlamışam bunlar et gelende hammısı yeyirler bana kalmır. Ona göre ben de onlara dedim ki tabu yiyip doymuyuptu sizin hakkınız yok da ete el vurasınız. Ve aynı şekilde İmam Aleyhisselam buyurduğu gibi aslanlara et atanda aslanlar ta o ihtiyar aslan yiyip doymayınca ete yanaşmazdılar. Ve o kadın da ikrar etti ki orada dedi ki gördü ki gerçekten bunu atsalar aslanlar yiyecek. Orada ikrar etti ki yok ben para için fakir idim istedim bir bazı o cahil insanların başını karıştırım ve onlardan para alım. Onun için ben bu iddiayı ettim ben tövbe edirəm ve ben Hazreti Zeynep değilim. Ve İmam Aleyhisselam'ın böyle mucizelerinden çok vardı ki çünkü vaktimiz az olduğu için buna yetenirəm. Ve İmam Aleyhisselam'ın bir tane hadisini de teberrüken nakledeceğim. Onlar için inşallah biz de o Hazretin yolunu gitmiş ve o Hazretin dediklerine emel etmiş olanlardan olaq inşallah. Allah Muhammed Ali Muhammed hürmetine hiçbir zaman bizleri Ehl-i Beyt mektebinden uzak salmasın ve o Hazretin yolunu gidenlerden karar kılsın. O Hazret sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis nakletmektedir ki buyururlar Resulullah babalarından tabi yetişir Resulullah'a. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurmuşlar. Ekmelül mu'minine imanen ehsenuhum hulgan ve eltefuhum bi ehlihi. Buyurur ki en kamil insan ve en kamil mu'min iman yönünden o kestir ki ahlakı iyi ola. Herkesten güzel geçine. Ve ailesine güzel bir şekilde mihriban ola ve ailesine eltafı çok ola, mudara ede, geçine ailesinden hem başkalarına ahlak yönünden iyi ola, başkalarından geçine, hem ailesine mihribanlıkta buluna, hem ailesinle güzel bir şekilde geçine. Yani en önemlisi de ailedir. Çünkü İslam aileye o kadar önem veripti ki hiçbir şeye bu kadar önem vermeyipti. Ve ona göre de İmam Aleyhisselam aileye bu kadar önem verir. Her şeyden önce ailenizden güzel geçinin. Ailenize mihriban olun. Ailenizden mudara edin. Ve onların rahatsızlığında siz de rahatsız olun. Onların sevincinde siz de sevinin. Onları sevindirin. Onları günahlardan koruyun. Onları cehennemden koruyun. Onları cennete yönletirin. Bunlar hamısı İmam Aleyhisselam bu kelimede buyurdu. Ve milletle de mudara edin. Yani eğer gerçekten hepimiz güzel bir şekilde ahlakımız iyi ola, hem ailede güzel geçinek, hem dışarıda güzel geçinek, ahlakımız, marifetimiz iyi olsa gerçekten dünya gülistan olmaz mı? Eğer biz fakat imamın bu hadisine amel edek ve fakat mesela bu hadiste dünya amel ede bugün, herkes birbirinden güzel bir şekilde geçine. Yalancılık olmaya, oruçluk olmaya, günah olmaya, fısk fucur olmaya, güzel bir şekilde geçinek. Ailemizden de aynı şekilde birbirimize emri ve merif edek, nezlez münker edek, birbirimizi doğruluğa sürükleyek, ne kadar güzel olar gerçekten. Güzel olmaz mı? Dünya gülistan olmaz mı? Ve bu imamımızın ruhunun şad olması için bir dene salavat diyerek Allahümme sallallahu aleyhi ve Muhammed ve Ali Muhammed ve sizleri Allah'a amanet ederim. Allah tüm Müslümanları dünyanın her bir yerinde bu zalimlere piruz etsin ve bizi bu Ehl-i Beyt'in yolunu gidenlerden karar versin inşallah. Vakt az olduğu için bu kadar yeterli de Allah hamınızdan yardımcı olsun ve onlar için özellikle radyoda çalışırlar ve Ehl-i Beyt'in sesini dünyaya iletirler. Allah onların da yardımcısı olsun. Allah hamımızı muvaffak etsin inşallah. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü röportajımızda Hüccetül İslam Mehtebi'nin görüşlerini İmam Hadi el-Naki aleyhisselamın şehadet yıl dönümü münasebetiyle ilgili dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızla sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesinde Suudi Savaş İttifakı'nın Hudeyde ateşkesini 110 kez ihlal etmesi, Royal Yom gazetesinin Avrupa Birliği'nin İran'a yönelik yeni yaptırım kararından zararlı çıkacağını duyurması gibi haberler ön plana çıkarılırken, Risalet gazetesinde Amerika'nın Irak'a yönelik politikalarına dair Iraklı yetkilinin açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Irak Kanun Devleti Koalisyonu liderlerinden biri Amerika'nın Aynül Esed üssünde veya Yeşil Bölge içindeki askeri işgalden ekonomik işgale yöneldiğini söyledi. Irak Kanun Devleti Koalisyonu liderlerinden Fazıl Movat açıklamasını şöyle sürdürdü. Amerika'nın Irak'taki askeri işgalini ekonomik hegemonyada ekilenmiştir. Irak hükümeti Amerikan dışı şirketlerle sözleşme yapmak istediğinde Washington bunu engelliyor. Amerika'nın bugün Irak'taki hegemonyası askeri, ekonomik ve sosyal hegemonyadır. Irak Fetih Koalisyonu liderlerinden Ada Abdülhadi de bu konuda şunları söyledi. Tüm veriler Amerika hazinesinin dolar kurundaki artışa öncülük ettiğini ve bunu dolar aktarımını azaltarak yaptığını gösteriyor. Amerika, Irak hükümetini açık bir şekilde şantaj yapıyor ve bunu Bağdat'ın komşu ülkelerle ve Washington için çok önemli bir konu olan tek kuşak, tek yol projesiyle Çin ile Irak arasındaki ekonomik bağları keserek gerçekleştiriyor.
Tahran Radyosu.
İttilat gazetesinde Filistin İslami Cihat Hareketi'nin Siyonist rejimin Mescid-i Aksa ve diğer kutsal mekanlara saldırılarına verdiği tepkide saldırıların devam etmesi durumunda Siyonist rejimle geniş çaplı çatışmaların başlayabileceğini duyurması Filistinli direnişçilerin Batı Şeria'da işgalci Siyonistlere karşı onlarca operasyon düzenlemesi gibi haberler göze çarparken, Kudüs gazetesinde Yemen gelişmelerine dair bir haber yer alıyor. Haberde şu satırları okuyoruz.
Yemen halkı Saada şehrinde düzenlediği geniş çaplı gösteride İsveç'te gerçekleşen son barbarca eylemi kınarken bu eylemi İsveç'te Siyonist lobinin faaliyetinin bir sonucu olarak nitelendirdi. Göstericiler ayrıca bazı Arap ve İslam ülkelerinin İsveç'teki İslam karşıtı menfur olaya karşı sessiz kalmalarını kınadı. Saada valisi Muhammed Cabir de İsveç polisinin desteğiyle Stockholm'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını şiddetle kınarken bu eylemi basılı ülkeler tarafından İslam dinine ve Müslümanların kutsallarına karşı yürütülen faaliyetlerin bir parçası olarak değerlendirdi. Muhammed Cabir açıklamasının devamında şöyle dedi. İsveç hükümeti bu menfur eylemin sonuçlarından sorumludur. Dünyadaki tüm Müslümanların ve özgür insanların Kur'an-ı Kerim'e yapılan bu saygısızlığa karşı öfkelerini göstermelerini ve bu eylemi gerçekleştirenlerin cezalandırılmasını istiyoruz.
Hemşehri gazetesinde Yemenli yetkilinin İngiltere'nin Yemen'e yönelik son politikalarını dair değerlendirmesini konu eden haberde şunları okuyoruz.
Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Dışişleri Bakanlığı, İngilizlerin Yemen halkına karşı suç teşkil eden davranışını ve Yemen'de barışı engellemesini kınayarak şöyle dedi. İngiliz hükümeti her gün Yemen halkıyla düşmanlık içinde ve utanmadan Yemen'den kovulan hırsızların ve teröristlerin kalesinde duruyor. İngiliz Büyükelçisi'nin açıklamaları Londra'nın Yemen halkının sorunlarını ve acılarını ağırlaştırmadaki canice rolünü açıkça gösteriyor. Bu açıklamalar İngiltere'nin Yemen halkını aç bırakma da dahil olmak üzere kuşatma politikalarının ve ekonomik savaşın içinde olduğunu kesin olarak kanıtlamıştır. İngilizler bu canice davranışıyla İngiliz halkını utandırıyorlar. Çünkü Büyükelçileri aracılığıyla Yemen halkına karşı savaş suçlarına bulaşıyorlar. Yemenli yetkili açıklamasını şöyle sürdürdü. İngiltere açıkça Yemen'deki savaşı uzatmak ve bu ülke halkının acılarını artırmakta ısrar ediyor. Londra, barışı engellemek ve durumu askeri operasyonların yeniden başlaması yönüne sürüklemek için çalışıyor. İngiltere'nin Yemen Büyükelçisi Richard Oppenheim geçen cuma günü bu ülkenin Yemen'de istifa eden hükümeti desteklediğini açıklamıştı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars ve Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars ve Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Süre kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda İnternet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacaktır.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hadi Aleyhisselam'ın Şehadet Yıldönümü özel programı.
Değerli dinleyiciler, Hicri Kamer'e 3 Recep 1440 Ehl-i Beyt semasının 10. yıldızı Hazreti İmam Hadi Aleyhisselam'ın acı dolu şehadet yıldönümüdür.
Bu vesileyle başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm Ehl-i Beyt aşıklarına başsağlığı diliyoruz.
Hicri Kameri 3 Recep Resulullah'ın Mutahhar Ehli Beytinden bir diğerine daha üstün ve ebedi hayata yolcu etmek ve o Hazreti Peygamberler ve diğer evliyaların yanına yerleşirmek için yer kucağını açmıştır.
Hadi olarak tanınan Ehl-i Beyt imamlarının onuncusu İmam Ali'n-Naki daha 7 yaşındayken Hicri 220 yılında Hazreti Muhammed Taki Aleyhisselam'ın şehadeti ardından İslam ümmetinin imametini ve liderliğini üstlendi. Bu kutsal görevini 33 yıl boyunca sürdürdü. Abbasi halifesi mütevekkil hicretin 233. yılında bazı kötü niyetli kimseler ve iftiracıların Risalet ailesini kötülemeleri ve halkın İmam Hadi aleyhisselam'a olan ilgisini ortaya koyan raporlarından dolayı İmam Hadi aleyhisselam'ı Medine'den Samarra'ya çağırdı. Samarra'ya girişi sırasında Ehl-i Beyt'e gönül verenlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan İmam Hadi aleyhisselam mübarek ömrünün sonuna kadar Samarra'da yaşadı.
İslam dünyasının en tanınmış alim, fakih ve mütekellimlerinden Şeyh Müfid, İmam Hadi aleyhisselamın Samarra'da zorla alıkonulmasına değinerek şöyle yazmaktadır. İmam görünüşte halifenin saygısına sahipti ancak gerçekte mütevekkilin yardımıyla imama karşı desiseler kuruldu ama hiçbirisi amelde başarılı olamamıştır.
Samarra'da yaşadığı sürenin bir bölümünü hapishanede ve acımasız işkencelerle geçiren İmam Hadi aleyhisselam serbest kaldığı süre içinde de sürekli yoğun olarak izlenirdi. Yaşadığı süre içinde Müslümanları sapkınlıklardan ve İslam'ın hak temellerini tahriften korumaya ve bu İslam ümmetini hidayet erdirmek için yoğun çalışmaları nedeniyle Ehl-i Beyt'in 10. imamı Hadi olarak tanınırdı.
İmametin temel eksenleri ve dayanaklarından biri insanı yok olmanın karanlık çıkmazlarından kurtaran imamların ilim ve bilgisidir. İmam Hadi'nin bilimsel şahsiyeti çocukluk döneminde ve daha imamet döneminden önce şekillenmişti. O Hazret'in katıldığı bilimsel münazara ve söyleşiler, inançlardaki şüpheleri giderme ve seçkin talebeler yetiştirmek ise Hazreti İmam Hadi Aleyhisselam'ın yüksek bilimsel konumunun seçkin örnekleridir. Ehl-i Beyt semasını parlayan 10. güneşe çocuk yaşlarından itibaren birçok alim ve bilginin çözmekte zorluk çekti, fıkhi konuları rahatlıkla çözmekte göz kamaştırırdı. Fakat imametin engin bilgisinden habersiz olan düşmanlar o hazretin bilimsel şahsiyetine zedinmek amacıyla çeşitli bilimsel münazaralar tertipliyordu ve fakat tüm bu çabaları boşa çıkarken onlara rezalet ve fiyaskodan başka getirisi olmuyordu.
İmam Hadi aleyhisselam fıtri ve zati olarak güçlü bir siyasi ve sosyal etkinliğe sahipti. Bu sayede dönemin zalim hükümranlarına karşı dik durarak Müslümanları hidayete erdirmek için onların kalplerini fethetmeye çalışıyordu. Ehl-i Beyt'in 10. imamı Hazreti Ali en-Naki Müslümanlara karşı her zamankinden daha fazla baskının uygulandığı bir dönemde ümmetin imametini üstlenmişti. O hazret ayrıca geniş çaplı kültürel faaliyetleri için fazla serbest değillerdi. Fakat yine de dönemin baskıcı şartlarında Müslümanların inançlarındaki şüphelerini gidermeye çalışırken hadis ve fıkhi çalışmalarına devam edip birçok sayıda öğrenci yetiştirdi. Şeyh Tusi'nin yazdığına göre İslam ilimlerin çeşitli alanlarında İmam Hadi'den rivayet nakleden ve imamın yetiştirdiği öğrencilerin sayısı 185'in üzerindedir. Bunlardan günümüzde İran'ın Rey kentinde türbesi bulunan Abdulazim Hasani, Osman bin Said Ahvazi ve Eyüp bin Nuh'a değinebiliriz.
Tahran Radyosu.
İmam Hadi'nin değerli şahsiyeti dost düşman herkesin o hazrete saygı duymasına sebep olmuştur. İslam dünyasının büyük alimlerinden İbni Şehraşub bu bağlamda şöyle anlatıyor. İmam Hadi Aleyhisselam en iyi huylu ve doğrucu insandı. O hazreti yakından tanıyanlar insanları en iyi karşılayan kişiyi görürdü. Ve eğer metini uzaktan duysaydı bile en mükemmel insanın vasıflarını duymuş olurdu. Huzurunda sessiz durunca o hazretin azameti seni etkilerdi ve ne zaman konuşmaya kalkışsaydın o hazretin büyüklüğü seni gölgelerdi. O risalet ve imamet hanedanından vilafetin mirasçısıydı. Ve gülünleri okşayan yaprağı bol olan nübüvvet ağacının bir dalıydı.
Ehl-i sünnetin tanınmış yazarlarından İbn-i Sabbah Maliki, dünyaca tanınan El-Fusul El-Mühimma Fî-Mârifetü'l-Aimme kitabında İmam Hadi aleyhisselam hakkında şöyle yazıyor. İmam Hadi'nin menakıb ve faziletleri yerler ve gökleri doldurandır. Ben kalem ve ifadelerimle o hazretin faziletleri ve menakıplarından bir köşesini bile anlatamam. İmamın evine mallar gitmesine rağmen hazret o malları fukara arasında dağıtırdı ve kendisi bir hasır üzerinde yaşardı. Kendi yaşamının umumun hayatına karışmaması için Samarra'da bir çiftlik almış, bazen de orada çalışırdı. İnsanlar İmam Hadi aleyhisselamın orada çalıştığını ve bacaklarından terlerin aktığını görünce o hazrete "Eynul rical" yani "Dostlarınız nerede? İzin verin onlar bunu yapsınlar" deyince İmam Hadi aleyhisselam şöyle buyurdu. "Hayır, benden üstün olan insanlar kendi el emekleriyle yaşadılar. Ceddim Resulullah ve Ali bin Ebu Talib ve babalarım."
Ehl-i Beyt imamlarının 10.'su Hazreti İmam Ali an-Naki Aleyhisselam'ın en önemli ve adeta anahtar rolü olan öğretilerinden o hazretin fani dünyaya özen göstermek ve insanların saadetinin yükselmesindeki rolüdür. İmam Hadi Aleyhisselam dünyayı tıpkı bir pazar şeklinde tanımlıyor, orada bazıları kar ederken bazıları da zararlı çıkıyorlar. İmam açısından kötü olan ise dünyanın kendisi değil, dünyaya gönül bağlamak, sevmek ve dünyevi zevklere dalmaktır. Fakat insanların her pazarda olduğu gibi burada da çıkar sağlamak düşüncesinde oldukları için dünyaya gönül bağlıyorlar. İşte dünyevi zevklere gönül bağlamak ise insanın tüm hataları ve sapkınlıklarının kaynağı olarak onu günahlara sürüklüyor. Dünyevi zevklere ve maddiyata bağlanmak insanı helak eder ve onun çöküşüne sebep olur.
Dünya pazarındaki zarar ve kar çeşitli şartlara ve sebeplere bağlıdır. Bazıları dünyayı geçiş yeri bilirken bu dünyada ahiret için birikim yapmaya çalışır. Onlar dünya pazarında Resulullah'ın yöntemini ve Ehlibeyt'inin yaşam tarzını örnek alarak Allah'a kulluk yolunda ilerlerler. Hak ve adaletin gerçekleşmesi için çalışırlar. Bu insanlar dünyada ve ahirette saadete ulaşır. Baki dünyada yaptıklarının faydalarını görürler. Yüce Allah Nisa suresinin 134. ayetinde şöyle buyurur. Kim dünya sevabı nimeti istiyorsa bilsin ki dünya sevabı da ahiret sevabı da Allah katındadır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.
Fakat dünyanın kalıcı olduğunu düşünenler kendi nefislerinin tusa olmuş ve şeytana boyun eğmişlerdir. Zira dünya onların hedefi haline gelmiştir. Onlar dünyanın güzellikleri ve şatafatlarına kapılmış ve işledikleri günahlarla ziyankarlardan olmuş ve nihayetinde baki dünyada ilahi azaba düçar olacaklardır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 86. ayetinde şöyle buyuruyor. İşte bunlar ahirete verip dünya hayatını satın alanlardır. Bundan dolayı azapları hafifletilmez ve kendilerine yardım edilmez.
İmam Hadi aleyhisselam bir hadiste şöyle buyuruyor. Yüce Allah dünyayı deneme ve sorunlar yeri, ahireti ise nihai sarayı ve dünyanın sonucu olarak belirlemiştir. Ve dünyadaki imtihanlar ve olayların uhrevi mükafatın sebebi olarak belirlerken, ahiret sevabının dünyadaki imtihanlar ve sorunların sonucu olarak belirlemiştir.
Bu hadiste dünya insanlarının sınava şekilli bir imtihan mekanı olarak anlatılıyor. Hiçbir imtihan yeri işin sonu değildir. Zira bu mekan insanın ilerlemesi, kemale ulaşması ve Yüce Allah'a yakınlık mekanıdır. Bu imtihan yerinde güçlü insanların düşünce, irade ve azim sahibi olanların kabiliyetleri daha da artar ve toplumun gelişmesi ve kemale ermesindeki payı her geçen gün daha da artar. Gerçi dünyevi sorunlar ve imtihanların sonucu insana ahirette ulaşır. Fakat dünyada insanlar sonsuz imtihanlar sayesinde sürekli bir hareket ile ilerleme ve gelişmeye uğruyor. İslami dünya görüşüne göre ebedi ve sonsuz hayat bu dünyanın devamıdır. Bu yüzden insanın baki dünyadaki saadet ve hüsranı ise onun bu dünyadaki iyi ve kötü amelleriyle çalışmalarının sonucudur.
Hiç şüphesiz ilahi dünya görüşünde Yüce Allah adildir. Muhakkak insanların tüm zorluklara rağmen doğru yolda adım atan ve başarı ile geride bıraktıkları imtihanların sonucu ise sonsuz uhrevi nimetlerden yararlanmak ve Allah'ın eşsiz mükafatıdır. İmam Hadi aleyhisselamın mantığında dünyevi hiçbir sorun ve musibet sebepsiz ve sonuçsuz değildir. İnsan zor ve acı bir olay ile imtihana çekilirken hak yolunda kalmak, insana uhrevi sevap ve bizzat insanın yücelmesi ve gelişmesine sebep olur. Bu yüzden İmam Hadi aleyhisselam hayatta başarısızlık ve yenilgiye uğrayan insanlar için en iyi yolun insanın kendisini ıslah etmesi ve davranışlarını tekrar gözden geçirmesi gerektiği olduğunu belirterek şöyle buyurur. Eski başarısızlıklara hasret ve üzülmek yerine güçlü irade ve karar ile onları telafi et.
İmam Hadi Aleyhisselam'ın ilahi şahsiyeti, toplumsal konumu ve yine menfi mücadelesi ve halifelerle işbirliği yapmaması dönemin hükümranları için endişelendirici ve korkutucuydu. Bu durumdan sürekli kaygı duyan Abbasiler sonunda tek çareyi Allah'ın nurunu söndürmek ve o Hazreti şehit etmekte gördüler. Böylece İmam Hadi Aleyhisselam değerli babaları gibi şehit edildi. Abbasi halifesi Mu'tez'in hilafeti döneminde hicretin 254. yılında Recep ayının 3. günü zehirlenerek şehit edildi ve Samara'da kendi evinde toprağa verildi. Bu mutahhar türbe günümüzde Ehl-i Beyt'e gönül verenlerin aşkı ile ziyaret mekanlarından biridir.
Evet değerli dinleyicilerimiz, İmam Hadi Aleyhisselam'ın şehadeti münasebetiyle bir kez daha tüm İslam alemine başsağlığı dileklerimizi iletirken, sözü o Hazret'le ilgili bir hadis-i şerifle noktalamak istiyoruz. İmam Hadi Aleyhisselam şöyle buyurur: "Kim hakkı aramak üzere hareket eder de kemaline varmadan ölürse hayır üzere ölmüştür." Nitekim Allah-u Teala Nisa suresinin 100. ayetinde şöyle buyurmuştur: "Kim Allah ve Resulüne doğru hicret ederek evinden çıkar ve sonra ölürse onun mükafatı Allah'a aittir."
Muhterem dinleyiciler, İmam Hadi Aleyhisselam'ın şehadeti dolayısıyla hazırladığımız özel programımızı dinlediniz.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir'dan takip edebileceğinizi, ayrıca görüş desteklerinizi turkish@wes.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, dönemin İslami toplumu durumunun büyük bir analizi olan ve en güzel kelimeler ve en derin şekilde ve en zengin içeriklerle beyan edilen Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha'nın hutbesine işaret ediyor. Bugün bu konuyu özetle ele alacağız. Zeynep-i Kübra'nın beyanatından geriye kalan ve günümüzde elimizde olan ise Zeynep-i Kübra'nın hareketinin büyüklüğünü gösteriyor. Zeynep-i Kübra'nın Kufe pazarındaki unutulmaz hutbesi sıradan bir konuşma değildir. Büyük bir şahsiyetin sıradan görüşleri değildir. En güzel kelimeler ve en derin şekilde ve en zengin içeriklerle o dönemin İslami toplumu durumunun büyük bir analizidir. Kişiliğinin gücüne bakın. Bu şahsiyet ne kadar büyüktür. iki gün önce bir çölde onun kardeşini, onun imamını, onun liderini, bunca azizler ve gençleri ve çocukları ve bunları yok ettiler. Onlarca kadın ve çocuktan oluşan bu grubu esir almışlar. Getirmişler halkın gözü önünde, esir olarak develer üstünde. Halkı onları seyretmeye gelmiş, bazıları zılgıt çekiyor, bazıları ağlıyor. Böyle gergin bir ortamda tıpkı büyük bir güneş gibi doğuyor. Tıpkı babası Emirül Müminin hilafet minberinde ümmetine karşı kullandığı konuşma tarzını kullandı. Aynen o şekilde konuşuyordu. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.
Thank you.